Ayrım 45 Bu Son Yağmurları Wilbur Smith Sayfa 519 Swallow hala limanda bekliyordu. Onarımları çoktan tamamlanmıştı ve bir kez daha eskisi gibi parlak ve güzeldi. Yeni bir boya katmanıyla pırıl pırıl parlayan teknenin yelkenleri sarılıydı ve zincirlerinin üstünde tetikteki bir şahin gibi oturuyordu. Mürettebatı huzursuz olmaya başlamıştı. Sinirleri gergin denizciler arasında birkaç çirkin dövüş olmuştu. Tom da onları kendi gemilerinde tutsakmışlar gibi daha fazla boş tutamayacağını anlamıştı. Kaç kere sultana meydan okuyup Dorian'ın tutsak olarak tutulduğunu bildiği kuzeydeki o yasak denizlere yelken açacak ya da Swallow'la ana karaya geçip fil dişi, altın ve Arap zamkının elde edildiğini bildiği içerideki o gizemli yerleri aramaya gidecek olmuştu. Aboli ile Ned Tyler ona sabretmesini öneriyorlardı. Ama Tom onlara çıkıştı. Sabır ihtiyarlar içindir. Şans hiçbir zaman sabrın yüzüne gülmez. Muson rüzgarları da kesilip bir tek soluğun bile duyulmadığı o durgun günlere yerlerini bırakmışlardı. Derken kuzeydoğu yönünde başlayan bir esinti, Kaskazi'nin yağmurlarını getirecek mevsim değişikliğini müjdeledi. Kaskazi güçlenince limanda yüklerini almış gemiler yeni rüzgara yelken açıp Ümit Burnu dönmek üzere güneye doğru yola çıktılar. Swallow hemen hemen boşalmış limanda bekliyordu. Sonunda kaleye yaptığı olağan ziyaretlerin birinde vezir Tom'u limana yeni gelmiş biri gibi karşıladı ve oturması için Hint kumaşından bir yastığı göstererek ona yüksük gibi bir fincanla bol şekerli bir kahve ikram etti. ''Sizin yararınıza yaptığım girişimler en sonunda semere verdi.'' diye başladı. ''Ekselans Sultan, ticaret yapma lisansı için yaptığınız başvuruyu olumlu karşıladı.'' Devlet adamı dostça gülümseyerek belgeyi entarisinin kolunun içinden çıkardı. İşte sultanın fermanı. Ama Tom belgeyi almak için elini uzatınca vezir fermanı yine kolunun içine soktu. Bu ferman Zanzibar'la sınırlı dedi. Size daha kuzeye yolculuk etme ya da anakaradaki herhangi bir limana uğrama yetkisi vermiyor. Eğer bu yasağa karşı gelirseniz geminize içindeki mürettebatla birlikte el konulacaktır. Tom öfkesini gizlemeye çalıştı. Anlıyorum ve sultanın cömertliğine müteşekkirim. Pazarlarda aldığınız herhangi bir mala vergi tahakkuk ettirilecek. Bu bedel söz konusu malların geminize yüklenmesinden önce altın olarak ödenecektir. Vergi bütün malların değerinin 1/5 tutarında. Tom yutkunduysa da nazikçe gülümsemeyi sürdürdü. Ekselansları çok cömertler. Vezir belgeyi yine uzattı ama Tom onu almaya yeltenince yine çekti. Kendi unutkanlığına kızmış gibi, ''Bağışlayın efendi'' diye sesini yükseltti. ''Gerçi önemsiz ama lisans bedelini unutmuşum. 1000 altın rupi ediyor ve tabii ki ekselansın katındaki teşebbüslerim için de bana ayrıca 500 rupi verilecek.'' Sultanın fermanı sonunda eline geçince Tom pazarları ziyaret edebildi. Her gün şafak sökerken yanında Aboli ve Kaptan Walsh'la kıyıya çıkıyor, ancak tacirlerin, müezzinin ibadet çağrısına uyarak tezgahlarını kapadıkları ikindi namazı vaktinde gemiye dönüyordu. Genç adam ilk birkaç hafta hiçbir alışverişte bulunmadı ama her gün tacirlerin biriyle oturarak kahve içti ve sohbet etti. Herhangi bir heyecan belirtisi göstermeden mallarını inceledi. Hiçbir anlaşma yapmayarak sadece fiyatlarla kaliteyi karşılaştırdı. Tom öbür Avrupalı tacirlerin Kaskazi ile birlikte yola çıkmış olmalarının ona pazarlıkta avantaj sağlayacağını, satılığa çıkardıkları mallar için herhangi bir rekabet bulunmayacağını sanmıştı. Ne var ki hiç de böyle olmadığını görmekte gecikmedi. Öbür tacirler seçimlerini yapmışlar, en kaliteli malları alıp götürmüşlerdi. Piyasadaki fil dişlerinin çoğu olgunlaşmamıştı, pek azı kolundan daha uzundu. Birçokları da şekilsizleşmiş ve renkleri bozulmuştu. Babasının adayı ilk ziyaretlerinde Konsolos Gray'den satın aldığı olağanüstü fil dişi çiftine uzak yakın benzeyen hiçbir mal yoktu. Gel gelelim keseleri dolmuş olan tacirler mallarının kalitesizliğine rağmen verdikleri fiyatlarda ısrar ediyorlar, Tom itiraz ettikçe de kayıtsızlıkla omuzlarını silkip geçiyorlardı. Tacirlerden biri, ''Efendi, o koca hayvanları avlayan az kişi var. Bu çok tehlikeli bir iştir. Geçen her mevsimde sürüleri bulmak için karanın iyice içerilerine girmeleri gerekiyor. Elimizdeki fil dişleri öbür Frank tacirleri tarafından satın alındı. Ama size gösterebileceğim çok kaliteli köleler var.'' diye bir açıklama yaptı. Tom köle satın alması teklifini elinden geldiğince nazik geri çevirdi. Aboli küçük bir çocukken esir edilmiş ve kör olarak satılmıştı. Ama zavallının hedef edildiği dehşet verici işlemler asla silinmemek üzere belleğine işlenmişti. Tom daha İngiltere kıyılarından ayrılmadan bu iğrenç ticaretin betimlemeleriyle büyümüştü. Babasının çok sayıdaki seyahatleri sırasında bu ticaretin ayrıntılarını birinci elden öğrenmiş ve adam oğluna bu insanlık dışı uygulamalardan nefret etmeyi telkin etmişti. Tom Ümit Burnu'nun etrafını döneli beri esir satıcıları ve kurbanlarıyla yakın ilişki içinde olmuştu. Zanzibar çevresindeki uzun bekleyişleri sırasında daima yanı başlarında demirlemiş esir gemileri olmuş, kötü kokularla yürek parçalayıcı feryatlar ta Svallov'a kadar gelmişti. Şimdi Aboli ile her gün esir pazarlarını dolaştıkça etraflarındaki sefaleti görmezlikten gelmesi giderek zorlaşıyordu. Annelerinin kollarının arasından koparılmış ciyaklayan bebekler, yavrularından yoksun edilmiş annelerin ağlayışları, özgür yaşamlarından alıkonarak vahşi hayvanlar gibi zincirlenen, anlamadıkları bir dille hakaret gören ve kamçılanan genç erkek ve kadınların kara gözlerindeki sessiz ızdırap. Bu kayıp ruhların acısından para kazanma düşüncesi bile Tom'un midesini bulandırıyordu. Tom Svallov'a döndüğünde durumlarını gemisinin subaylarıyla tartıştı. Çıktığı yolculuğun ana hedefi Dorian'ı bulmak olduğu halde mürettebatına karşı da bir sorumluluğu vardı. Ve birçoklarını ödül vaadiyle kandırdığı halde Tom bu amacından hiç şaşmamıştı. Oysa şu ana kadar hiçbir ödül olmamıştı ve şimdilik onlarla paylaşacağı tek bir kar umudu da gözükmüyordu. Kaptan Walsh, buralarda hemen hiç avanta olasılığı yok diye asık suratla belirtti. Not defterini açtı, altın çerçeveli gözlüğünü burnuna oturttu ve İngiltere'den ayrılmalarından önce derlediği fil dişi ve Arap zamkı fiyatlarını tekrarladı. Baharat fiyatları daha avantajlı ama yolculuğun güçlükleriyle masraflarını hesaba katarsak yine de fazla bir kar bırakmıyor. Karanfil ve karabiber için daima talep var. Daha önemsiz ölçüde tarçın içinde. Ayrıca kına kına kabuğuna, sıtma illetinin salgın halinde olduğu Amerika ve Akdeniz ülkelerinde talep fazla. Tom kendimiz için de biraz kına kına ayırmalıyız diye söze karıştı. Şiddetli yağmurlar başlamak üzere olduğuna göre adamlarımızdan çok ateşlenen olacaktır. Kabuğun kaynatılarak elde edilen özü korkunç derecede acıydı. Ama Jezuit keşişleri 100 yıl kadar önce sıtmaya karşı son derece etkili bir ilaç olduğunu keşfetmişlerdi. Bu adaya kına kına ağaçlarını ilk sokanlar da o rahipler olmuştu. Şimdi burada bol miktarda yetişiyordu. Aboli, evet dedi yavaşça, kına kınaya ihtiyacımız olacak. Özellikle kendin fil dişi aramak için anakaranın içerilerine gireceksen. Tom ona sert sert baktı. Sultan'la John şirketinin emirlerini göz ardı edecek kadar çılgın olduğumu da nereden çıkardın Aboli? Sen kendin beni böyle bir şeyi düşünmemem için uyarmıştın. Her akşam geminin provasında oturup boğazın ötesindeki Afrika karasına özlemle baktığını gördüm. Düşüncelerin kulaklarımı ağrıtacak kadar gürültülüydü. Çok tehlikeli olur. Tom suçlamayı inkar etmekten vazgeçti. Başı kendiliğinden batıya çevrildi ve akşamın gölgelerinin içinde eriyen ülkenin sisli silüetine bakarken gözlerine hülyalı bir bakış oturdu. Aboli, tehlikesini ne zaman durdurdu ki diye hatırlattı. Nereden işe başlayacağımı bile bilmiyorum. Orası bilinmeyen bir ülke. Sen bile oralara gitmedin Aboli. Bize yol gösterecek bir rehber olmadan bu işe kalkışmamız delilik olur. Aboli, evet bu kuzey ülkesini tanımıyorum diye doğruladı. Çok daha güneyde büyük Zambezi nehri dolaylarında dünyaya geldim. Oralardan ayrılalı yıllar oldu. Aboli ara verdi. Ama bizi içerilere götürecek birini nerede bulabileceğimizi biliyorum. Tom heyecanını gizleyemeyerek kim o diye sordu. O adamı nerede bulacağız, adı nedir? Henüz adını veya yüzünü bilmiyorum ama onu gördüğüm zaman tanıyacağım. Ertesi sabah karaya çıktıkları sırada ilk zincirli esir kafilesi geceliğin hapsedildikleri barakalardan pazar yerine götürülüyordu. Bu geç mevsimdeki bütün mallar gibi esirlerin de sayısı azalmıştı ve 200'den azı satışa çıkarılıyordu. Svallov ilk geldiği sıralarda birkaç bin başlık bir arz vardı. Geriye kalanların çoğu yaşlı veya çelimsizdi. Geçirdikleri hastalıklardan adeta erimişlerdi ve çoğu kırbaçların izlerini taşıyorlardı. Alıcılar kırbacın izini taşıyan bir köleye daima kuşkuyla bakarlardı. Bu izler erkek ya da kadın olsun, kölenin yola gelmez biri olduğu anlamına geliyordu çünkü. Eskiden esir pazarından geçerken Tom tiksinti ve acımanın etkisiyle adamlara bakmaktan kaçınırdı. Oysa bu kez Aboni ile birlikte esir pazarının ana kapısında mevzilenerek hizalarından geçen her köleye dikkatle bakıyorlardı. Kafilede Tom'a aradıkları tipte gözüken iki veya üç zenci vardı. Uzun boylu, güçlü ve zincirlerine rağmen cesur görünüşlü adamlar. Fakat Tom Aboni'nin koluna dokunup ona bakınca adam sinirli bir tavırla başını salladı. Umudu kırılan Tom, "Hiç mi kimse yok?" diye sordu. Son köleler de yanlarından geçiyordu. Aboli ise hiçbiriyle ilgilenmemişti. Aboli, "Adamımız orada," diye yanıt verdi ve ekledi. "Köle tacirlerinin gözü üzerimizde olduğu için sana işaret edemezdim." Esirler şimdi meydandaki tezgahlara götürülüyorlardı. Her biri bir kazığa zincirlendi. Köle tacirleri gölgede yerlerini aldılar. Zengin giyimli, kendilerinden hoşnut, şişman adamlardı. Kendi özel köleleri onlara kahve yapıyor ve nargilelerini yakıyordu. Pazarda dolaşan Tom'la Aboli'yi kısılmış gözlerle sinsice izliyorlardı. Aboli ilk tezgahın önünde durdu ve esirlerden birini inceledi. Savaşçı görünümlü, iri yarı bir adamdı. Köle taciri karşısındaki bir atmış gibi dişlerini göstermek için esirin ağzını açtı. Sonra kaslarını elledi. "Yaşı 20'den fazla değil efendi," dedi. "Şu kollara bakın, tıpkı bir boğa gibi değil mi? 30 yıl daha ağır işler görebilir." Aboli esirle ormanların lehçelerinden biriyle konuşmayı denedi. Ama adam ona tıpkı hayvan gibi bön bön baktı. Aboli hayır der gibi başını salladı. Böylece bir sonraki tezgaha geçip aynı şeyleri tekrarladılar. Tom Aboli'nin seçtiği adama yavaş yavaş yaklaşmakta olduğunu seziyordu. Bu adamın kim olduğunu tahmin etmeye çalışarak ileriye baktı. Sonra onu tanıdığına emin oldu. Esir kalçalarını saran peştemal dışında çıplaktı. Çevik görünüşlü, ufak tefek bir adamdı. Üstünde bir gram yağ veya gevşek bir kas yoktu. Vahşi bir hayvanın postu gibi taranmamış saçları gür bir ormandı. Ama gözleri parlak ve keskin bakışlıydı. Tom'la Aboli adamın zincirli olduğu gruba yavaş yavaş yaklaştılar. Tom seçtikleri adama ilgisiz görünmeye çalışıyordu. Başka bir adamla genç bir kıza baktılar, sonra uzaklaşacakmış gibi davrandılar. Derken Aboli aklına bir şey gelmiş gibi ufak tefek adamın yanına döndü. Köle tacirine, "Bana onun ellerini göster," dedi. Tacir yardımcısına başıyla bir işaret yaptı. İkisi birden esirin bileklerine yapıştılar. Aboli'nin incelemesi için bir zincir şakırtısı arasında ellerini uzattılar. Yaşlı zenci, "Ellerini çevirin," diye emretti. Adamlar esirin avuçlarını yukarı çevirdiler. Aboli hoşnutluğunu gizledi. Esirin her iki elinin ilk iki parmağı biçimsizleşmiş denecek kadar nasırlaşmıştı. Tom'a İngilizce, "Adamımız bu," derken ses tonunu duyan beğenmediği anlamını çıkarırdı. İkisi de esir tacirini arkalarında hayal kırıklığına uğramış halde bırakarak uzaklaşmaya başladılar. Tom arkasına bakmadan, "Ellerinin nesi varmış?" diye sordu. "Parmaklarının bu denli biçimsizleşmiş olması nedeni ne acaba?" Aboli, "Yay," dedi kısaca. "Her iki eli mi?" Tom şaşırmıştı. Aboli, "O bir fil avcısıdır," diye açıkladı. "Yürümeyi sürdür de sana anlatayım. Fil sapanı o kadar serttir ki hiç kimse onu omuzu hizasına tutup çekemez. Avcı avının yakınına sürünür, şu kadar yakına." Aboli 10 adım kadar ötedeki bir duvara işaret etti. "Orada sırt üstü yere yatar ve her iki ayağını yayın kabzasına dayar. Okun ucunu ayak baş parmaklarının arasına sıkıştırır ve her iki eliyle kirişi çeker. Kiriş yıllar içinde parmaklarını bu şekilde değiştirir." Tom böylesine güçlü bir yayı gözlerinin önünde canlandırmakta güçlük çekiyordu. "Bu yay korkunç bir silah olmalı." "Bunun oku bir öküzün vücudunu bir omzundan öbür omzuna kadar delip öbür yanda duran bir adamı öldürebilir. Bu esir o büyük hayvanları avlayarak geçimlerini sağlayan cesur küçük bir topluluğun üyesidir." Tom'la Aboli pazar turunu ağır ağır tamamladıktan sonra tesadüfmüş gibi ufak tefek adamın durduğu yere döndüler. Aboli İngilizce, "Hem ayak hem de el bileklerinden zincirlenmiş," diye işaret etti. "Hele şu sırtına bak." Tom esmer derinin üstünde kesişen yarı kapanmış yaralara baktı. Onu vahşice döverek iradelerine boyun eğdirmeye çalışmışlar. Ama başarılı olamadıklarını adamın gözlerine bakınca anlarsın. Aboli ufak tefek adamın etrafını dolaşıp adale yapısını inceledi. Ve Tom'un anlamadığı bir dilde ona bir şey söyledi. Esir hiçbir tepki vermedi. Adamın gözlerinde somurtkan bir anlam vardı. Söylenenleri sanki anlamamıştı. Aboli bir başka orman rehçesiyle iki kelime söyledi. Ufak tefek adam yine bir tepki vermedi. Tom Aboli'nin çocukken kendisine öğrettiği ana dili dışında kıta içlerinin en az bir düzine daha önemsiz lehçesini konuşabildiğini biliyordu. Yine başka bir lehçeye atladı. Ufak tefek adam bu kez irkildi ve dönüp Aboli'ye şaşkınlıkla baktı. Yanıtı tek bir kelime oldu. Fundi. Aboli yine İngilizce olarak Tom'a bu onun adı dedi. Adam Lozilerden, çok yırtıcı bir savaşçı kabiledirler. Adı usta anlamına geliyor, gülümsedi. Herhalde bunu hak ediyordur. Tom bunun uygar bir pazarlık seansına eşlik ettiğini bilerek köle tacirinin kahvesini içmeyi kabul etti. Aradan çok geçmeden köle tacirinin ufak fakat haşin esirini başından atmaya hevesli olduğunu sezerek bu avantajından yararlanmaya karar verdi. Pazarlıkla geçen bir saatin sonunda köle taciri sözde çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırdı. ''Çocuklarım açlıktan ölecekler. Bu uzlaşmazlığımız yüzünden beni iflasa sürükleyeceksiniz. Beş parasız kalacağım. Ama ziyan yok, onu alın. Onu da alın. Onunla beraber kanımı, canımı da.'' Fundi'yi Svallov'a götürdükten sonra Tom demirciyi çağırarak esirin elleriyle ayaklarındaki zincirleri kırdırdı. Ufak tefek adam bereli etini bir yandan ovuştururken bir yandan da onlara şaşkınlıkla bakıyordu. Sonra bakışı batıya, zalimce koparıldığı ülkenin silik silüetine kaydı. Evet, Aboli onun aklından geçenleri okumuştu. Kaçmaya ve evine dönmeye çalışabilirsin. Ama o kadar uzağa yüzebilir misin acaba? Uçsuz bucaksız maviliği işaret etti. Orada seni bekleyen köpek balıkları var. Hayatında gördüğüm bütün timsahlardan daha büyük. Oklarının ucundan daha uzun ve keskin dişleri olan balıklar. Eğer onlar seni yemezlerse seni ben yakalar ve döverim. Hem de öyle döverim ki, Arapların kırbaçlarının genç bir bakirenin çekingen dokunuşundan farksız olduğunu düşünürsün. Ondan sonra da seni yine bir hayvan gibi zincire vururum. Fundi ona ters ters bakarken yaşlı zenci devam etti. Eğer akıllıysan bize geldiğin ülkeyi anlatır, sonra zincirsiz olarak bizi oraya götürür, önümüzde yine bir savaşçı gibi fillerin özgür ve mağrur avcısı olarak yürürsün. Fundi Aboli'ye bakmaya devam ediyordu. Ama yüzündeki anlam değişmiş, kara gözleri irileşmişti. ''Benim bir fil avcısı olduğumu nereden biliyorsun?'' diye geveledi. ''Nasıl oluyor da Lozilerin dilini konuşuyorsun? Bana niçin özgürlüğümü armağan ediyorsun? Niçin babalarımın ülkesine gitmek istiyorsun?'' Aboli, ''Bütün bunları sana açıklayacağım.'' diye söz verdi. ''Şimdilik sadece düşmanların olmadığımızı bil ve karnını doyur.'' Fundi açlıktan ölüyordu. Aboli'nin önüne koyduğu bir kase pirinçle haşlanmış keçi etine saldırdı. Tok karnı ve Aboli'nin tatlı bir sesle sorduğu sorular adamı yavaş yavaş sakinleştirdi. Sonra da dolu ağızla yanıtlar vermeye başladı. Aboli Fundi'nin söylediklerini Tom'a çevirdi. Mesafeyi bizim gibi ölçmediği için ne kadar uzak olduğunu bilmiyor. Ama ülkesi uzakmış. Aylarca yolculuk etmeyi gerektiriyormuş. Büyük bir nehrin yanında yaşadığını söylüyor. Fundi'nin bütün öyküsünü onlara anlatması zaman aldı. Bundan sonraki günlerde de birçok ayrıntı verdi. Göller, muazzam ovalar, ihtiyar adamların kafası gibi dorukları pırıl pırıl bir beyazlıkla kaplı dağ betimlemeleri onları şaşırttı. Karla kaplı dağlar mı? Tom afallamıştı. Tropikal iklimlerde herhalde bu mümkün değildir. Fundi onlara garip hayvanlardan oluşan inanılmaz sürüleri de anlattı. Bunlardan bazıları Arapların kambur zebu sığırlarından da büyüktü. Orak biçimli boynuzlarıyla kara yeleli bir aslanın bir vuruşta karnını deşebilecek siyah renkli korkunç hayvanlardı. Tom bunlar fil mi dedi, sözünü ettiği fil dişleri mi? Dev hayvanlardan söz ederken Fundi'nin gözleri parlıyordu. Aboli'ye onlar benim keçilerim diye övünerek ona parmaklarındaki nasırları gösterdi. Adım fillerin büyük katili Fundi. Parmaklarını açtığı iki elini ileri uzattı ve avuçlarını 10 kere yumruk yapıp açtı. Oklarıma işte bu kadar çok fil kurban oldu dedi. Hepsi güçlü erkeklerdi ve şundan uzun dişleri vardı. Parmaklarının ucuna dikilerek kolunu uzatabildiği kadar yükseğe uzattı. Tom memleketinde hala çok fil var mı? Yoksa güçlü avcı Fundi hepsini öldürdü mü diye sordu. Aboli bunu ona sorduğunda adam gülmeye başladı. Yüzünde muzip bir anlam biçimlenmişti. ''Büyük ovalardaki otları sayabilir misin? Göllerde kaç tane balık var? Büyük yağmurların mevsiminde göğü karartan sürülerdeki yaman ördeği kaç tanedir? İşte Lozi ülkesinde filler de o kadar çok.'' Bu ilginç öyküler Tom'un heyecanını büsbütün körüklüyor, daracık ranzasında geceleri uyanık yatarak ufak tefek adamın kendilerine anlattığı vahşi ülkeyi düşünüyordu. Söz konusu olan sadece zenginlik ve kazanç hayali değildi. Tom bu harikaları kendi gözleriyle görebilmek, o güçlü hayvanları izlemek, dorukları karlı dağları görmek ve göllerin geniş tatlı sularında yolculuk etmek istiyordu. Ne var ki Dorian'la Sarah'ı ve onlara karşı sorumluluğunu anımsayınca hayalleri uçup gidiyordu. Sarah nereye gidersem gideyim benimle geleceğine söz verdi. O başka kızlara benzemiyor. Benim gibi kanında macera aşkı var. Ama ya Dorian? Her geçen yıl onu daha fazla düşünüyordu. Fleur de Lamar'daki o gece hücresinin penceresine tırmanışı, çaresiz küçük çocuk hali gözlerinin önündeydi. Onunla ilgili düşünceleri kafasından bir türlü çıkmıyordu. Acaba şimdi nasıl? Karşılaştığı güçlükler onu değiştirdi mi? Hala benim küçük kardeşim mi ya da anımsadığım çocuktan farklı bir adam mı? Bir yabancının Dorian'ın yerini almış olması düşüncesi onu paniğe düşürüyordu. Sadece şuna eminim diyordu kendi kendine. Eminim ki Guy kadar değişmemiştir. Yüreğinde hala aynı ateş vardır. Bu yeni macerada bana katılmak isteyecektir. Aramızdaki bağ hala güçlü olmalı, buna eminim. Sorularına beklediğinden de çabuk yanıt aldı. Ertesi sabah gün ağarırken küçük bir kayık rıhtımdan ayrılarak Svallov'un demirleme yerine yaklaştı. Tekne gemiye sesini duyuracak kadar yaklaşınca kayıkçı ayağa kalkarak şöyle bağırdı. ''Efendi, İngiliz konsolosundan size bir mesaj getirdim.'' Elindeki belgeyi havaya kaldırdı. Ned Tyler, ''Yanaşın.'' diye gerekli izni verdi. Tom kamerasında bağırışları duyunca önemli bir şeylerin olacağını hissetti. Arkasında sadece gömleğiyle güverteye fırladı ve mektubu kayıkçının elinden kaptı. Katlı kağıdın üstündeki adresin Guy'ın el yazısıyla yazılmış olduğunu gördü. Bay Walsh'ın onlara öğretmenlik ettiği günlerden beri yazısı fazla değişmemişti. Mesaj Zanzibar limanında demirli Svallov'da bulunan yüzbaşı Thomas Courtney'e hitap ediyordu. Mesaj kısaydı. Sultan bugün öğleyin ikimizle de görüşecek. Saatinden 10 dakika önce seni kalenin kapısında bekleyeceğim. G.C. Guy tahmin edileceği üzere randevusuna dakikasında geldi. At üstündeydi ve seyisi de yanındaydı. İkizine karşı tavrı soğuktu. Sadece başını salladı ve atından inerek dizginleri uşağına fırlattı. Sonra Tom'un bulunduğu yöne baktı. Kardeşiyle göz göze gelmekten kaçınarak ''Seni rahatsız etmezdim ama ekselans bu görüşmede hazır bulunmanda ısrar etti.'' dedi. Yeleğinin cebinden saatini çıkarıp buna göz attı. Sonra arkasına bakmadan kapılardan içeri girdi. Vezir onları büyük bir saygı gösterisiyle buyur etti. Önlerinde arka arka yürüyerek sultanın odasına girdi ve efendisinin ayaklarına kapandı. Guy da eğildi ama fazla aşağılara kadar değil. Ne de olsa majestelerinin temsilciliği konumunun bilincindeydi. Tom da onu taklit etti. Sonra bakışı sultanın sağında oturan adama gitti. Tombul gözüküyordu. Entarisi de en iyi kaliteydi. Hançerinin başı altından ve gergedan boynuzundandı. Sultan bile ona saygılı davrandığına göre yüksek düzeyde biri olmalıydı. Adam kim olduğunu bilirmiş ve hakkında birçok şey duymuş gibi Tom'a büyük bir ilgiyle bakıyordu. Sultan selam faslından sonra oturacakları yastıkları işaret etti. Guy kılıcını idare etmekte güçlük çektiği için rahat değildi. Tom pazarlarda tacirlerle uzun saatler geçirdiğinden bu tarz oturuşa alışıktı. Neptün kılıcının kınını kucağına dayadı. Umman halifesinin kardeşi Prens Abd Muhammed El Malik'in caminin kutsal imamını sarayımda konuk etmek benim için büyük bir onurdur. Sultan yanında oturan adamı başıyla işaret etti. Bu adı duyunca Tom'un tüyleri diken diken oldu. Prens Dorian'ı korsandan satın alan adamdı. O mollaya bakarken sultan devam etti. Kutsal el Allah'ıma prensin yanından bize geldi. Tom'la Guy'ın bakışları Molla'nın üstündeydi. El Allah'ıma zarif bir hareket yaptı. Elleri bir kızınki kadar ufak ve pürüzsüzdü. Olağan selam faslı tamamlandıktan sonra Tom, ''Yolculuğunuzun iyi geçtiğini ve siz yola çıkarken evinizde işlerin yolunda olduğunu umarım.'' dedi. Molla, ''İlginize teşekkür ederim.'' diye karşılık verdi. ''Kaskazi bize iyi davrandı. Allah da yüzümüze güldü.'' El Allah'ıma gülümsedi. ''Kusursuz Arapçanız için sizi kutlarım. Kutsal dilimizi ana diliniz gibi konuşuyorsunuz.'' Karşılıklı övgüler sürüp giderken Tom uzun selam ve iyi dilek faslına katlanmakta zorlanıyordu. Karşısındaki adam Dorian'dan haber getirmişti ve bu görüşmenin başka hiçbir nedeni olamazdı. El Allah'ımın yüzünü inceliyor, dudaklarının kıvrımı, ses tonu ve gözlerindeki anlam gibi küçük ayrıntılara bakarak getirdiği haberin niteliğini keşfetmeye çalışıyordu. Fakat Molla'nın yüzü donuk, tavırları sadece nazik ve uygardı. Molla, Zanzibar pazarlarındaki alışverişleriniz karlı oldu mu bari diye sordu. Peygamberimiz namusu bir tüccarı daima takdir ederdi. Tom gerçek amacını açıklama fırsatını bulduğuna sevinerek, halifenizin topraklarını ziyaret etmekteki başlıca amacım ticaret yapmak değildi dedi. Bir aile meselesi için geldim. Ailemizin kaybettiğimiz bir bireyini arıyorum. El Allah'ıma, efendim El Malik bu görevinizden haberdardır. Kendisine yolladığınız mesajı aldı diye karşılık verdi. Ses tonu da hala yüzü kadar ifadesizdi. Efendinizin zayıflara karşı merhamet hissiyle dolu, adalet ve kanun yanlısı güçlü bir adam olduğunu duydum. Prens Abd Muhammed El Malik tıpkı dediğiniz gibi biridir. Uğradığınız kayıptan dolayı duygularının yoğunluğunu anlatamayacak bir mesaj yollamaktansa beni göndermeyi bu yüzden tercih etti. Tom kapalı odaya ve günlük kokan sıcak havaya rağmen ürperdi. Molla'nın kelime seçimi hayra alamet değildi. Tom Gay'ın yanında kımıldadığını hissetti ama dönüp ona bakmadı. Söyleyeceklerinden korka korka Molla'nın tekrar konuşmasını bekledi. Ama El Allah'ıma sadece kahvesinden küçük bir yudum alarak önüne baktı. Tom sonunda onu zorlama gereğini hissetti. ''Kardeşimden haber almak için 3 yıl bekledim. Acımı daha fazla uzatmamanızı rica ediyorum.'' dedi. Molla fincanı elinden bırakıp bir kölenin uzattığı peçeteye ağzını sildi. ''Efendim prens şunları söylememi buyurdu.'' Yaşlı adam düşüncelerini toparlamak için kısa bir ara verdi. Şöyle dedi. Birkaç yıl önce genç bir Frank çocuğunu satın aldığım doğru. Nefis kızıl saçları yüzünden ona El Amhara adı verildi. Tom tuttuğu soluğunu salıverdi. Sonunda itiraf etmişlerdi. Artık inkarlarla aldatmacalara karşı savaş vermeyecekti. Dorian o Müslüman prensin elindeydi. Sözleriniz içimi rahatlattı. Beni hayatımı karartan şüphelerden kurtardı dedi. Sesi boğuklaşmıştı. Birden kontrolünü kaybedip ağlamaktan korktu. Böylesi bir zaaf saygınlığını zedeler, onu oradakilerin gözünden düşürürdü. Derin bir soluk aldı ve başını kaldırıp Molla'nın gözlerinin içine baktı. Prensiniz kardeşimin ailesine dönmesi için ne gibi şartlar koydu? Molla hemen yanıt vermedi. Sadece sakalını ve göğsünün üstündeki parfüm kokan örgüleri düzeltti. Efendim şunları söylememi buyurdu. Ben Abd Muhammed El Malik. El Amhara adındaki çocuğu korumam altına aldım. Onu ele geçiren adamlardan korumak ve eziyet çektirilmesini engellemek için çok yüksek bir fidye ödedim. Tom prensiniz güçlü ve de merhametli bir adam dediyse de içinden o nerede, kardeşim nerede, onu serbest bırakmak için istediğiniz bedel nedir diye bağırmak geliyordu. Efendim prens çocuğu yakışıklı ve yetenekli buldu. Ona sevgisini kanıtlamak ve kötülüklerden korumak için El Amhara'yı manevi oğlu ilan etti. Yüzü duyduğu paniği yansıtan Tom oturduğu yastığın üstünden kalkmaya hazırlandı. ''Oğlu mu?'' diye sorarken bunun gerçekleştirmek istediği amacıyla arasında ne müthiş bir engel oluşturacağını düşünüyordu. ''Evet, çocuk onun oğlu oldu. Efendim ona bir prens gibi davranıyordu. Bana onu eğitme görevi verildi. Ben de El Amhara'yı her türlü sevgiye layık buldum.'' El Allah'ıma önüne baktı ve ilk kez bir heyecan belirtisi gösterdi. Tom, kardeşimin böylesine yüksek düzeydeki kişilerin gözüne girmesine sevindim dedi. Ama o benim kardeşimdir, onun üzerinde hakkım var. Peygamberiniz kan bağının çelikten farksız olduğunu ve koparılamayacağını söyler. Molla, İslam'ın kutsal değişlerini bilmek sizi onurlandırıyor dedi. Efendim prens de kardeşlik hakkınızı kabul ediyor ve karşılığında size bir diyet ödemeyi kabul ediyor. El Allama'nın işareti üzerine uşaklardan biri fil dişi ve sedef kakmalı bir kutuyu önlerine getirdi. İki beyaz adamın önünde yere diz çökerek kutuyu zemine oturttu ve kapağını kaldırdı. Tom yerinden kımıldamamıştı. Kutunun içindekilere bakmıyordu bile. Ama Gay öne eğilerek kutudan adeta taşan altın paralara baka kaldı. El Allama, 50.000 rupi dedi. İngiliz parasıyla 1.000 sterlin eder. Bu bedel El Amhara'nın Umman kral ailesinin bir bireyi olduğunu hesaba katıyor. Tom sonunda konuşma ve hareket yeteneğine kavuşabildi. Elini Neptün kılıcının başına götürerek ayağa kalktı. ''Beni satın almanız için Arabistan'da yeterli altın yok.'' diye gürledi. ''Buraya kardeşimi bulmaya geldim ve o bana verilmeden hiçbir yere gitmeyeceğim.'' ''Ne yazık ki bu mümkün değil.'' El Allah'ıma kederli bir sesle. ''Kardeşiniz öldü. Hemen hemen 2 yıl önce sıtmadan öldü. Onu kurtarmak için hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Ama Allah biliyor ya, onu seven bizler elimizden geleni yaptık. Evet, El Amhara öldü.'' Tom yine yastıkların üstüne çöktü. Şokun etkisiyle yüzü bembeyaz kesilmişti. Uzun süre konuşmadı. Odadaki tek ses durmadan tavana çarpan şişman bir mavi sineğin vızıltısıydı. Delikanlı, sözlerinize inanmıyorum diye fısıldasa da sesi umutsuz, yüzü de son derece kederliydi. El Allah'ıma, Lamu'da kraliyet mezarlığındaki mezar taşında El Amhara'nın adını gördüğüme, kutsal bildiğim her şey adına size yemin ederim dedi. Sesi öylesine üzüntü doluydu ki Tom yaşlı adamın sözünden daha fazla şüphe edemedi. Dorian diye fısıldadı. O kadar genç ve öylesine hayat doluydu ki. Allah'ın merhameti sonsuzdur. Öbür dünyada o çocuğun müstesna bir yeri olduğuna eminim. Efendim prens sizlere başsağlığı diliyor. Duyduğunuz acıya da bütün içtenliğiyle katılıyor. Tom ayağa kalktı. Bu kadar basit bir hareketi yapması bile büyük bir çaba gerektirmişti. Efendinize teşekkür ederim diye karşılık verdi. Şimdi beni bağışlayın ama sizleri bırakıp kardeşimin yasını tutmaya gideceğim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Dönüp kapıya yürüdü. Guy da ayağa kalkıp iki arabın önünde eğildi. Efendiniz prensin derin anlayışı için teşekkür ederiz. Diyetini de kabul ediyoruz. Eğilip kasanın kapağını kapadı ve kollarının arasına aldı. Prens Abd Muhammed El Malik ile ailemiz arasında alacak verecek kalmamıştır. Kasanın ağırlığının altında sendeleyerek Tom'u izledi.
45. ayrımın sonu. Sayfa 531.